Dinsizliğin toplumlara getirdiği belalar. Kötülük, haksızlık, üzüntü, karamsarlık, sıkıntı, yalnızlık, korku, stres, güvensizlik, vicdansızlık, endişe, öfke, kıskançlık, kin, uyuşturucu bağımlılığı, ahlaksızlık, kumar, açlık, fakirlik, yolsuzluk, hırsızlık, kavga, düşmanlık, cinayet, savaş, çatışma, zulüm, ölüm korkusu. Tüm bunlar hemen her gün gazete ve televizyonlarda görülen, günlük hayatta karşılaşılan toplumsal sorunlardır. Çoğu zaman hepsi birbirinden farklı birer problem olarak değerlendirilse de gerçekte hepsi tek bir kaynaktan beslenmektedir: dinsizlik. Bu nedenle dinsizliğin tüm toplumlar için nedenli faal bir tehdit olduğunun ivedilikle kavranması büyük önem taşımaktadır. İçinde yaşadığımız dönem din ahlakından uzak ve çevrelerini de böyle karanlık bir yola çekmek isteyen insanların bu amaçla yoğun çaba harcadığı bir dönemdir. Bazı insanlar nasıl bir ahlaki çöküntü içine düştüklerinin örnekleri ise dünyanın çeşitli ülkelerinde toplumsal yaşamın her alanında kendini göstermektedir. Dünya basınında yer alan adaletsizliğin, ahlaksızlığın, zulmün, yoksulluğun, dejenerasyonun, cinayetlerin ve hırsızlıkların artışını gösteren pek çok haber bu gerçeğin küçük bir yansımasıdır. Temeli inançsızlık üzerine kurulu görüşlerin rağbet görmesi, birçok sapkın fikir sisteminin bu şekilde yayılması ise din ahlakının yaşanmamasının kaçınılmaz bir sonucudur. Peki tüm bu yıkıcı ve dejenere edici etkisine rağmen bazı insanlar neden din ahlakından uzak, ilkel bir hayatı sürdürmeye devam ederler? Söz konusu kişilerin bu seçimlerini acil olarak gözden geçirip hak din ahlakına yönelmeleri neden büyük bir önem taşımaktadır? Din ahlakını yaşamayan toplumları ağ gibi saran belalar. Dinsizlik devletin bütünlüğünü tehdit eder. Din ahlakının yaşanmadığı bir toplumda bireyler kendi bendiklerinden, ortak kimliklerinden uzaklaşırlar. Temelini ateizm ve dinsizlik üzerine oturtmuş olan materyalizm gibi felsefeler ve komünizm gibi ideolojiler o toplumu kısa zamanda bir ağ gibi sarar. Din ahlakının yokluğundan meydana gelen boşluğu bölücü ve dejenere edici fikir sistemleri doldurur. İnsanların iyiyi kötüden ayırt etme anlayışı ortadan kalkar, iyilik ve kötülük kavramı kişisel menfaatler ve beklentilere göre şekillenir. Her birey sadece kendini umursayan ve diğer hiç kimseyi önemsemeyen birer ayrı parça haline gelir. Ailevi değerler ortadan kalkar. Tüm bu olumsuzluklar devletin oturmuş düzenini ve milletin yerleşmiş dokusunu da çok hızlı bir şekilde tahrip eder. Çünkü devlete bağlılık, vatan sevgisi gibi üstün vasıflar yine dini inançların sonucunda gelişmiş özelliklerdir. Din ahlakını yaşamayan, dolayısıyla vicdanı duyguları gelişmemiş bir insanın milletini, bayrağını sevmesi, devletine hizmet şuuru içinde çalışması, karşılık beklemeden gece gündüz vatanı için nöbet beklemesi elbette düşünülemez. Böyle bireylerin yetişmediği, yetişmiş bireylerin de bu üstün vasıflarını kaybettiği bir toplum şüphesiz ki hem sosyolojik açıdan hem de siyasi olarak varlığını sürdüremeyecektir. Ahlaksızlığın yaygınlaşması tüm toplumu içine alan bir çürümeye neden olur. Bu çürüme er ya da geç herkese zarar verebilir. Kimi zaman insanların etraflarında güvenecekleri çok fazla kimsenin olmaması, kendilerine karşılıksız yardım edecek birini bulamamaları, sokakta kendilerini emniyette hissetmemeleri, karşı karşıya kaldıkları bir haksızlıkta adaletin gereği gibi tecelli edeceğinden endişe etmeleri, dejenerasyonun ne denli bir tehlike olduğunun günlük hayatta karşılaşılan somut örneklerindendir. Böyle bir tehlikeye karşı ise el birliği ile fikri mücadele edilmesi gerekir. Dinsiz bir toplum materyalist felsefe ve ideolojilerle kandırılmaya mahkumdur. Din ahlakına uygun bir yaşam sürmediği için manevi boşluk yaşayan, yaratılış gerçeğini kavrayamayan, doğru ile yanlışı ayırt etme muhakeme yeteneğine sahip olmayan kişilerden oluşan bir toplumda insanları içi boş felsefe ve ideolojilerle kandırmak kolay hale gelir. Dolayısıyla din ahlakının yaşanmadığı bir toplumda temeli inançsızlık üzerine kurulu görüşlerin rağbet görmesi, birçok sapkın fikir sisteminin yayılacak zemin olarak toplumu aldatması kaçınılmaz bir sonuçtur. Dinsizliği örgütleyenler, reenkarnasyon, Budizm, ateizm gibi sahte ve aldatıcı inançların, daha doğrusu insan yapımı felsefelerin, materyalist ve darwinist felsefenin ve çarpık bir hayat tarzının bu tip toplumlarda yayılmasını desteklerler. Çünkü din ahlakının toplum üzerindeki köklü etkisini ortadan kaldırmak, materyalist dünya görüşünün benimsenmesini kolaylaştırmak ve manevi arayış içinde olan insanları Allah inancına karşı çıkan sahte bir inanış ile yanıltma girişiminde sapkın, materyalist felsefe ideolojiler önemli rol oynarlar. Örneğin Allah'ın varlığını inkar ederek Allah'ı tenzih ederiz Bireylerin vicdansızca ve sorumsuzca hareket etmesine sebebiyet veren materyalizm ile insanı çatışan bir hayvan olarak nitelendiren Darwinizmin, bir ülkeyi kalkındırmaları ya da toplumu ilerletmeleri açıktır ki imkansızdır. Aksine bu fikir adamlarının asılsız mantıkları hangi toplumda yaygınlaştırılmaya çalışıldıysa sonuç her zaman için çatışma, savaş, bölünme ve çöküş olmuştur. Nitekim Sovyetler Birliği'nde Lenin'in ve Stalin'in, Çin'de Mao, Almanya'da Hitler'in, İtalya'da Mussolini'nin, Kamboçya'da Pol Pot'un neden oldukları vahşi uygulamaların ardındaki felsefi dayanaklar materyalizm ve Darwinizm'dir. Hiç unutmamak gerekir ki bu çarpık felsefelere kanan insanların çok büyük bir bölümü mutluluğu bu sapkın yanılışlarda bulacakları yanılgısına kapılmaktadırlar. Oysa bu şekilde Allah'ın elçileri vesilesiyle insanlara gönderdiği din ahlakından ve onun doğru yollarından uzaklaşarak kendilerini hiç karartıcı kasvetli, korku ve sıkıntı dolu bir dünyaya çok büyük bir yıkıma sürüklemektedirler. Dinsizlik toplumda psikolojik sorunları yaygınlaştırır. Dini inancın ortadan kalkışının bir başka tehlikeli sonucu, insanların yavaş yavaş psikolojik sorunlara mağlup olmaya başlamasıdır. Suç oranlarındaki artış, içki ve uyuşturucuya yöneliş, ahlaki dejenerasyon, huzursuzluk ve çatışma ortamı toplumun psikolojik açıdan yıprandığının en somut alametlerindendir. Psikolojik savaşların birçoğu Allah'a iman etmemenin ve onun gücünü takdir edememenin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Dinsizlik kişide ruhsal ve manevi yönden büyük bir yıkıma yol açtığı gibi fiziksel olarak da ciddi bir tahribat yapar. Böyle kimselerde depresyon, stres, bunalım sonucu hafıza zayıflaması, dikkat dağınıklığı, yorum bozukluğu, mantıksızlıklar, tikler, kontrolsüz tavırlar görülür. Vücudun fiziksel anlamda direnci kırılarak güçten düşer. Bunun sonucu olarak kişinin bağışıklık sistemi çöker ve birbiri ardına hastalıklara yakalanır veya mevcut bir hastalığın iyileşmesi gecikir. Hastalıkların yanı sıra din ahlakına göre yaşamamanın getirdiği hüzün ve karamsarlık sonucu, ruhen yaşanan huzursuzluklar, gerilimler, üzüntüler doğal olarak kişinin yüzüne ve tavırlarına da yansır. Canlılığı ve yaşama sevinci ciddi şekilde azalır. Bu sebeplerle de dinsizliğin yaşandığı toplumlarda her birey her an kendisine ve çevresine maddi ve manevi zarar verebilecek potansiyel bir tehlikeye dönüşür. Dinsizlik bir toplumda seviyesizlik ve ahlaki dejenerasyona hakim olur. Sonsuz kudret sahibi Allah, Zariyat Suresi 56. ayetinde "Şeytandan Allah'a sığınırım, ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım" şeklinde bildirerek tüm kullarının sorumluluğunu haber vermiştir. İnsanların yaşamın bu gerçek amacından uzaklaşmaları bir süre sonra manevi değerlerini de kaybetmelerine neden olur. Ahiret hayatını unutarak ya da gereği gibi önemsemeyerek dünyayı yaşayabilecekleri tek yer olarak gören, hem kendilerinin hem de diğer insanların ölümle birlikte yok olacaklarını zanneden kişiler manevi yönden bir çöküş ve ahlaki dejenerasyon yaşarlar. Dolayısıyla dinsizliği yaşayan toplumlarda kişiler dünyada kendileri için mümkün olduğunca fazla çıkar sağlamaya, kendi istek ve tutkularını tatmin etmeye, kısa bir yaşam süresini sorumsuzca geçirmeye çalışırlar. Ahlaki yönden bir güzellik elde etme konusunda herhangi bir çabaları olmaz, çünkü bunun kendileri için bir çıkar sağlamayacağını düşünürler. Hatta aksine yardımsever, şefkatli, merhametli, hoşgörülü, vicdanlı, kısacası üstün ahlaklı insanları kendi çarpık bakış açılarıyla saf kişiler olarak değerlendirirler. Din ahlakından yoksun olan toplumlarda, aile bireyler arasındaki ilişkilerde de açıkça fark edilen bir tahribatın yaşandığı görülür. Çocuklarına gereken sevgi ve ilgiyi göstermeyen anne babalar ve anne babasına karşı çevresinden aldığı olumsuz telkinlerin neticesinde gereken saygı ve hürmeti göstermeyen çocuklar, bu dejenerasyonun en açık örneklerinden biridir. Çocuklar ebeveynlerine karşı agresif, ters cevaplar veren, kolayca yalan söyleyen, kendi zevklerine ve isteklerine ulaşmada ailesini yalnızca bir araç gibi gören, yanlış bir zihniyet taşıyabilmektedirler. Kimsenin kimseye saygı ve sevgi, merhamet duyguları duyması için bir neden kalmaz. Bunun sonucunda ise sosyal anarşi olur. Zenginler fakirlere, fakirler zenginlere kinlenir. Sakat veya muhtaç olanlara karşı şefkat ve ilgi yerine kızgınlık oluşur. Farklı kökenden ve ırktan insanlara karşı saldırgan olunur. İşçiler patronlarına, patronlar işçilerine, baba oğluna, oğul babaya karşı saldırganlaşır. Din ahlakından yoksun olan toplumlarda kişiler her türlü ahlaksızlığa açık duruma gelirler. Örneğin dindar bir insan ahirete hesabını vereceğini bildiği için kötü ahlak özelliklerinin tümünden büyük bir titizlikle sakınır. Rüşvet almaz, kumar oynamaz, kıskançlık yapmaz, yalan söylemez. Ama din ahlakına göre yaşamayan bir insan bunların hepsini yapmaya açıktır. Bir insanın ben din ahlakına uygun yaşamıyorum ama hırsızlık yapmıyorum veya kumar oynamıyorum demesi yeterli olmaz. Çünkü Allah korkusu olmayan ve ahirette hesap vereceğine inanmayan bir insan, ortam veya şartlar değiştiğinde bunlardan herhangi birini kolaylıkla yapabilir. Dinsiz toplumlarda insanların birbirleri için fedakarlıkta bulunmaları, dayanışma, cömertlik gibi değerler tamamen ortadan kalkar. Her şeyden önce insanlar birbirlerine insan olarak değer vermezler. Çünkü yıllar boyunca bir takım çevrelerin planlı ve örgütlü telkinleriyle birbirlerini maymundan evrimleşmiş varlıklar olarak görürler. Bir insan maymundan evrimleştiğini düşündüğü bir insana iyi davranmak istemez. Bu düşüncedeki insanlar bir çıkarları olmadığı sürece birbirlerine değer vermezler. Kimse kimsenin sağlığını, huzurunu, rahatını düşünmez. İnsanlara bir zarar dokunmasından endişelenmez. Buna engel olmaya çalışmaz. Örneğin hastanelerde ölmek üzere olan insanlar sedyelerde uzun süre bırakılır. Onlarla hiç ilgilenen olmaz. Veya son derece sağlıksız ve temizlikten uzak şartlar altında işletilen bir lokantanın sahibi orada yemek yiyen insanların sağlığına zarar vereceğini hesaplamaz. Yalnızca kendi kazanacağı parayı düşünür. Burada verilen örnekler Allah korkusu olmadığı takdirde kişilerin her türlü kötülüğe yönelebileceğinin ve bir çıkarları olmadığı sürece birbirlerine hiçbir şekilde iyi davranmayacaklarının açık delillerinden yalnızca birkaçıdır. Oysa Kur'an ahlakında insanlar birbirlerine Allah'ın birer kulu olarak değer verirler. İyilik yapmak için bir çıkar gözetmezler. Aksine sürekli iyi işler yapıp hayırlarda yarışarak Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırlar. Rabbimiz samimi iman sahibi kullarının üstün ahlakını Rad suresinde şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü misakı bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygıyla titrer. Kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar Rablerinin yüzünü hoşnutluğunu isteyerek sabrederler. Namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler. Ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar bu yurdun, dünyanın güzel sonucu. Ahiret mutluluğu onlar içindir. Kur'an ahlakına uymanın toplumlara getirdiği maddi ve manevi faydalar. Din ahlakı devleti içte ve dışta güçlendirir. Toplum içinde din ahlakı yaşandığı takdirde devlet yönetimi rahatlar. Çünkü manevi değerlerine bağlılık milletin siyasi çalkantılar atlatmasını, dışarıdan gelebilecek bir saldırıya da tacize karşı dayanıklı olmasını ve ayakta kalmasını sağlar. Ayrıca din ahlakının hakim olduğu bir toplumda devlet anarşi, terör, bozgunculuk, cinayet gibi olaylara vakit ve bütçe ayırmak zorunda kalmayacağı için devletin bütün gücü ülkenin içte ve dışta kalkınması ve güçlenmesi için harcanır. Bunun sonucunda da çok güçlü bir devlet oluşur. Allah korkusuyla hareket edilen böyle bir ortamda herkes toplumun refahı için çalışır. İsraf yapılmaz, dayanışma, işbirliği ve karşılıklı birbirinin menfaatini gözetme olur ve bu sayede de refah seviyesi yüksek, zengin bir toplum oluşur. Yapılan her iş ve alınan her karar Allah'ın izniyle toplum genelinde büyük bir berekete ve ülke ekonomisinin içte ve dışta güçlenmesine vesile olur. Güzel ahlakın yaşanmasıyla birlikte insanların mallarına, ticarete, tarıma, endüstriye bereket gelir. Kalkınma hemen her alanda görülür. Araf suresi 96. ayette, iman edip Allah korkusuyla ile hareket eden bir topluma Allah'ın her yönden bereket vereceği şöyle bildirilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer o ülkeler halkı inansalardı ve korkup sakınsalardı, gerçekten üzerlerine hem gökten hem yerden sayısız bolluklar, bereketler açardık. Din ahlakının yaşanması topluma daima ileriye götürür. Toplum içerisinde her yaştan kişi kendisini çeşitli alanlarda geliştirmek için daima şevkli bir çaba içerisinde olur. Bu da bilim, teknoloji, iletişim ve tıp alanında modernliğe ve çağdaş bir medeniyete vesile olacak çok büyük gelişmeler yaşanmasını sağlar. Ayrıca bu alanda dünya çapında yaşanan diğer gelişmeler de takip edilerek toplumun her yönden hayatını kolaylaştıracak ve devleti ileri bir seviyeye taşıyacak çalışmalar yürütülür. Ülke çok daha güvenli ve müreffeh bir hale gelir. İdareciler de insanlara karşı çok adil, merhametli olurlar. Her türlü adaletsizlik ortadan kalkar. Böyle bir toplumda güçlü olan haklı olmaz. Haklı olan güçlü olur. Böyle devletlerde sarsılmaz bir temele sahip olunur. Din ahlakında dayanışma, birlik ve beraberlik çok önemlidir. Her insan kendinden önce diğer insanların rahatını ve çıkarını düşünmelidir. Bu nedenle manevi değerlere sahip kişiler devlete ve millete sahip çıkarlar. Ve bu değerler için meşru sınırlar içerisinde hiçbir fedakarlığı yapmaktan çekinmezler. Bu ahlaktaki insanlar daima ülkenin refahı ve huzuru için çalışır, devletin milletin çıkarlarını şahsi menfaatlerinden üstün görür ve milli ve manevi değerlerini canla başla korurlar. Din ahlakı ruhen bedenen sağlıklı toplumlara vesile olur. Son yıllarda yapılan birçok araştırma inancın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymaktadır. Bu araştırmalara göre Allah inancına sahip olan insanlar diğerlerine göre Allah'ın izniyle hem daha uzun yaşamakta hem de yaşam kaliteleri diğerlerine göre daha yüksek olmaktadır. International Journal of Psychiatry and Medicine'in Şubat 2002'de yayınladığı araştırmaya göre kendilerini inançlı olarak tanımlayanların kanser dışı sindirim hastalıklarına yakalanma ihtimalleri 2 kat daha fazla, damar rahatsızlıklarından kalp krizi ve felç dahil ölme oranları %21, solunum hastalıklarından ölme oranlarının ise %66'dan daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca tedavi esnasında verilen dini telkinlerin hastalığı üzerinde çok yüksek tedavi edici etki gösterdiği de ortaya konmuştur. Din ahlakının insan üzerindeki en olumlu etkilerinden biri ise elbette ki strese karşı sağladığı korumadır. Allah inancı olan insanların olaylara daha sabırlı ve olumlu baktıkları, zorluklar veya yaşam içinde karşılaşacak olumsuzluklara daha dirençli oldukları açıktır. Özellikle inancın bu etkisinden dolayı Amerika'daki 125 tıp fakültesinden 80'inde din ve sağlık üzerine seminerler verilmektedir. Stresin eklem ağrılarından psikolojik bozukluklara, kansere kadar birçok hastalığın ya ana nedeni ya da tetikleyicisi olduğu düşünüldüğünde, din ahlakına uygun bir yaşam sürdükleri için stresten korunan kişiler, tüm bu hastalıklara karşı da kendilerini korumaktadırlar. Kuşkusuz din ahlakının tüm bu olumlu etkilerinin temelinde ise iman edenlerin Allah'a teslimiyetleri ve her durumda Allah'a sığınarak ona dua etmelerinin büyük bir etkisi vardır. Tek kudret sahibinin Rabbimiz olduğunu bilen, onun rahmetine sığınan müminler, nasıl bir durumla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, dua ederek stresten uzak, itidalli bir tavır sergilerler. Bu da onların ruhen ve bedenen sağlıklı olmalarına vesile olan önemli bir etkendir. Nitekim Newsweek'in anketine göre, insanların %72'si dua ederek hastalıktan daha çabuk kurtulduklarına, duanın iyileşmeyi kolaylaştırdığına inanmaktadırlar. Amerika ve İngiltere'de yapılan araştırmalarda hastalar için dua etmenin hastaların rahatsızlık belirtilerini azalttığını ve iyileşme sürecini hızlandırdığı sonucunu elde edilmiştir. Şafi, şifa veren sıfatına sahip olan Rabbimiz Kur'an'da Nelm suresi 62. ayette şöyle buyurmaktadır: "Şeytandan Allah'a sığınırım." Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Ne az öğüt alıp düşünüyorsunuz. Din ahlakı insanlara vefakarlığı, dürüstlüğü, adaleti, fedakarlığı, ne pahasına olursa olsun hakkı savunmayı emrederken, dinsizlik propagandasının yapıldığı tüm araçlarda insanlara bencil, acımasız, çıkarcı, hilekar, dolandırıcı, yalancı olmak üstü kapalı bir biçimde sözde sempatik gösterilir. Bu gizli mesajların etkisinde kalan toplumlarda kötü ahlak özellikleri giderek yaygınlaşır. Dejenerasyon olarak da isimlendireceğimiz bu ahlaki bozulmanın toplumsal ve kişisel yaşamlara doğrudan ve dolaylı etkileri ise son derece yıkıcı olmaktadır. Din ahlakın toplum üzerindeki olumlu etkileri. Din ahlakının yaşandığı toplumlarda dinsizliğin hakim olduğu toplumlardan farklı olarak yüksek bir sanat ve estetik anlayışı gelişir. Sanatsal faaliyetlerde güzel gelişmeler yaşanır. Günlük sıkıntı, sorun ve endişelerden düşünce sınırları daralmış olan insanlar, din ahlakının yaşanmasıyla birlikte bu sıkıntılarından kurtulurlar. Dolayısıyla sanat faaliyetleri gelişir. Düşünce ufukları açılır. Allah'ın kullarına kendi ruhunun üfürdüğünün ve kendisine sonsuza kadar kalması için ihtişamla, sanatla ve bir çeşit nimetlerle dolu cennetini vaat ettiğinin bilincinde olan bir insan kuşkusuz ki sanattan ve estetikten en üst düzeyde zevk alabilecek bir ruha sahip olacaktır. Ruhunda bunun zevkini derinlemesine yaşayacaktır. Ayrıca çevresindeki insanlara duyduğu sevgi ve saygı da bu kişilere güzellikler sunma hissini arttıracak, bu konuda büyük bir şevk verecektir. Bu nedenle din ahlakının gerçek anlamda yaşandığı ve Kur'an ahlakına tam manasıyla uyulduğu bir ortamda her türlü estetik anlayışı ve sanatsal akım hızla gelişir. Yaşanan mekanlardan bahçelere, mobilyalardan mimari tasarımlara her alanda yüksek bir estetik anlayışı hakim olur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kirliliğin müşriklerin Tevbe suresi 28 ve münafıkların Tevbe suresi 95 bir özelliği olduğunu ve Rabbimizin müminleri tertemiz kılma istediğini Enfal suresi 11 bilen müminler maddi manevi kirliliğin her türlüsünden kaçınmak konusunda çok büyük bir gayret içinde olurlar. Kur'an ahlakının getirdiği berrak akıl vesilesiyle sürekli tertemiz olmayı niyet eder, her şeyin en temizini ararlar. İman etmeyen toplumlardaki insanların temizlik konusunda gösterdikleri vurdum duymaz, üşengeç, gönülsüz ve baştan savma tavırlardan tamamıyla uzaktırlar. Kişisel bakımlarından, kıyafetlerine, yaşadıkları mekanlardan, yedikleri yiyeceklere kadar temizlik konusunda her zaman Müslümanlara yakışacak şekilde titizlik gösterirler. Zümer suresi 73. ayette iman sahiplerinin temiz olma özelliği şöyle bildirilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rablerinden korkup sakınanlar da cennete bölük bölük sevk edilirler. Sonunda oraya geldikleri zaman kapıları açıldı ve onlara cennetin bekçileri dedi ki selam üzerinizde olsun, hoş ve temiz geldiniz, ebedi kalıcılar olarak ona girin. Din ahlakının varlığı Allah sevgisini beraberinde getireceği için bu, tüm insanlarda çok olumlu ve güzel bir etki yapar. Herkes Allah'ın rızasını kazanmak için güzel ahlak gösterir. Birbirini Allah rızası için sever, sayar. Toplumun geneline şefkat, merhamet, hoşgörü hakim olur. İnsanlar Allah'ın emirleri doğrultusunda hayırlarda yarışırlar. Allah korkusu sayesinde herkes ahlaksızlıklardan ve kötülüklerden kaçınır. Asırlardır engellenemeyen, önü alınamayan her türlü olumsuz bir anda biter. Din ahlakının sıcaklığı ve barışçı ruhu her yere hakim olur. Bir toplumun varlığında ailenin rolü çok büyüktür. Din ahlakının tam anlamıyla yaşandığı bir ortamda aile ilişkileri çok güçlenir, güzelleşir. Hakiki sevgi ve saygı yaşanır. Kavga, huzursuzluk, geçimsizlik olmaz. Anneye, babaya ve diğer aile fertlerine karşı son derece saygılı bir tavır gösterilir. Her zaman müjdeli ve sevinçli bir ortamda yaşanır. Kur'an ahlakını yaşamak çocuklara ve gençlere olgunluk ve akıl kazandırır. Gençler arasında yaygın olarak uygulanan duyarsız, vurdum duymaz karakter, Kur'an ahlakına uyan gençlerde görülmez. Son derece yumuşak başlı, itaatli, geniş düşünen, fedakar, üretici bir nesil oluşur. Gençliğin dinamizmi, heyecanı, ataklı ve hayırlı işleri yönlendirilir. Önemli bir iş ve akıl gücü oluşur. Böyle bir ortamda öğrenciler sadece sınıf geçmek veya cezadan kurtulmak için değil, devlete ve millete fayda getirmek için eğitimlerine son derece önem verirler. İnsanların olaylar karşısında oluşturdukları kargaşa hali, isyankar tavırlar tamamen ortadan kalkar, herkes tevekküllü davranır ve her soruna akıllı çözümler getirilir. Her olay sükunetle halledilir, Allah'ın izniyle daima huzurlu bir hayat sürdürülür. Aile yapısı güçlü olan bir milletin devlet yapısı daha da güçlü olur. Ancak din ahlakı yaşanmadığı için aile yapısı çökmüş, manevi değerlerini kaybetmiş, bireyleri arasında sevgi, saygı, birlik ve beraberlik, vefa duyguları körelmiş bir devletin güçlü olması mümkün değildir. Aile yıkılınca domino taşları gibi millet kavramı da yok olur. Devlet de zarar görür. Dinsizliği örgütleyenlerle fikri mücadelede bulunmak neden Müslümanların öncelikli sorumluluğudur? Yazı boyunca verilen örneklerde de açıkça görülmektedir ki, din ahlakının yaşanmaması bir toplum için oluşabilecek en önemli tehlikelerden biridir. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıya gelmemek içinse, dinsizliğe karşı fikri mücadele içinde olmak son derece önemlidir. Çünkü Allah'ın iman edenlere bildirdiği en büyük sorumluluklardan biri, iyiliği emretmek ve kötülüğü men etmektir. Tevbe suresi 112. ayette şu şekilde buyurulmuştur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, İslam uğrunda seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar, sen bütün müminleri müjdele. Müminlerin bu sorumluluğu yeryüzünde kötülüğü yaygınlaştırmak için çaba yürütenlere karşı ciddi bir fikri mücadele içinde olmalarını gerektirir. Bu önemli sorumluluğu yerine getirirken hedefin doğru belirlenmesi Allah'ın izniyle sonuca daha çabuk ulaşılmasına vesile olacaktır. Bu nedenle Müslümanlar Kur'an ahlakının yayılması için birlik olup daha yoğun bir çalışma içine girmelidir. Çünkü böylesine önemli bir konuda gevşeklik göstermek, bu alanları bir takım sapkın görüşlere bırakmak anlamına gelecektir. Bunun için yapılması gereken ise, bilimi teknolojiyi en iyi şekilde değerlendirerek, din ahlakını milli ve manevi değerlerimizi yeni yetişen nesillere en güzel şekilde sunmaktır. Unutulmamalıdır ki bir ülkenin bekası için milli ve manevi değerlerin korunması ve güçlendirilmesi hayati öneme sahiptir.
www.harunyahya.org